Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktanın yanındaki o yayını paylaş tuşuna dokunsun Periskop izleyicileri. Ben de sosyal medya üzerinden hemen yapayım paylaşımımı ve diyeyim ki gelin gelin başladık biz konuşmaya. Ve bugün konuşacağımız konu yaşam hakkımız yine her zaman olduğu gibi. Üstelik doğrudan bizimle alakalı bir şey değil. Bu yayını izleyen bir sağlık çalışanı, bir hekim, bir hasta bakıcı, bir hemşire, bir hastane çalışanı, hastane görevlisi, bir eczacı değilseniz aslında doğrudan yaşamınızı birebir ölüm sonucunu getirebilecek bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bizlerin biraz daha dışarıdan izlediği ama toplumun bütününe yayılmış şiddetin bir parçası olarak artık insanları gırtlağına kadar sarmış o aşağılık şiddet sarmalından bahsedeceğiz. Dün akşam görüntüleri sizler de izlediniz muhtemelen. Yani yüreğiniz nasıl kaldırdı bilmiyorum ama elbette onlar kadar, aynı sıkıntıyı yaşayan insanlar kadar bunu bilme şansımız yok. Hiç kimse bir kere yalandan şunu söylemesin. Ben size bir soru sorarak başlayacağım bugün. Ama sorunun cevabını verirken dürüst olmanızı rica ediyorum hepinizden. Sürekli olarak salgının Türkiye'de ilk kabullenildiği gün, öncesi de var elbette ama ilk kabullenildiği günden başlayalım. Yani 10 Mart tarihinden bu yana sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti gerçekten yürekten kınadığınızı söyleyebilir misiniz? İkinci soru, siz yaptınız diyelim, toplumun bütünü tarafından aynı kınamayla karşılaştığını söyleyebilir misiniz? Bu sorunun yanıtı dürüstçe verilmediği sürece asla hiçbir şey düzelmeyecek bu ülkede. Çünkü Türkiye'de her şey aslında önem sıralamasına dizilmeden konuşulmaya devam ediyor. Saçma sapan dandik dandik şeyler konuşuluyor. Mesela spor medyasının arasındaki kendi içindeki o ağır sarmal dün geceden beri Türkiye'nin gündemini işgal etmiş durumda. Hatta yayına başlamadan önce pek çok mesaj geldi. Konuşacak mıyız? Hayır, konuşmayacağız. Çünkü o pisliğin yaşandığını yıllardır herkes biliyor zaten. Spor medyası çalışanları da boğazlarına kadar pisliğin içinde yaşadıklarını çok iyi biliyorlar. Sadece kendilerini çok sterilmiş gibi bir yerde tutuyorlar. Konuşulmadığı sürece asla sıkıntı yok. Ama öyle bir pislikten bahsediyoruz ki herkes birbirini FETÖ'cülükle suçluyor. Beni sen işten attırdın diyor. Senin maaşın şu kadar diyor. Öbürü diyor ki iyi ama sen şu takımın taraftarına şurada destek attın. Sen bu kadar yalan söyledin. Bunlar konuşuluyor ve bugün Türkiye sadece bunu konuşuyor. Sadece. Ve emin olun gün boyu da bu konuşulacak. Oysa dün Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara'nın göbeğinde bir yerden bahsediyoruz. Hadi bazılarınıza çok etkili gelmedi bu cümle. Ankara'nın göbeği, bir sürü yer var, salla. Hayır. Eskiden Tayyip Erdoğan'ın hani saray yapılmadan önce oturduğu, uzun süre oturduğu konutu var ya, onun burnunun dibinden bahsediyoruz. Nasıl? Daha etkili oldu mu böylece? Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanına silahlı yaralama sonucunda hastanelerine gelen ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir kişinin yakınları saldırdı. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar kolay değil mi? Ne kadar basit, saldırdı. Çünkü bir gün önce bir eczacıya da saldırılmıştı. Ondan önceki gün bir ambulans görevlisi sokakta evire çevire dövülmüştü. Daha önce bir sağlık çalışanları kafası gözü kırılacak, kolu bacağı kopartılacak şekilde dövülmüştü. Değil mi? Bir şey yok. Bu sefer insanların canını yakan şu oldu. Hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar bir kapının ardında kendilerini korumaya çalıştılar. Ve bu görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladığı andan itibaren insanlar dedi ki bir dakika ya. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki eğer o kapı açılsa, arkasına dizdikleri sedyeler bir işe yaramasa, arkadaki onlarca insanın, çoğu kadın bu arada, hani bunlar atıp tuttukları zaman mertlikten, yiğitlikten falan bahsederler. Erkeklikten, kadına el kalkar mıdan falan bahsederler. Arkada onlarca insan o kapıyı tutmayı beceremese, içeri girecek insanlar, ellerinde ne varsa artık bilmiyorum ama o insanları parçalayacaklar. Hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Salgın koşullarını konuşmuyoruz bile. Bırakın onları. Yani orada o insanların birbirleriyle dip dibe durması, üzerlerinde bugün yaşadığımız pandemi nedeniyle Artık gözleri sadece görünebilecek şekilde aylardır yaşamalarına rağmen yaşadıkları sıkıntı falan. Bunları boş verin. Bunların bir önemi yok. Artık bu insanlar bu bizim mesleğimizdir diyerek içselleştirmiş durumdalar bunu. Ama diğeri o kapı incecik, pek çoğunda alüminyumdur o kapılar biliyorsunuz. O alüminyum kapı açılsa, kırılsa içeri girecek o çakal sürüsü, adını doğru koyalım. İçeri girecek o çakal sürüsü ne yapacak o insanlara? Hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Biz görüntünün bir sonraki aşamasını seyredeceğiz. Pek çoğumuz için böyle olacak. Hiç yalan söylemeye gerek yok. Görüntüyü izleyeceğiz ve diyeceğiz ki ayıptır ya. Ya çok çok ayıp olmuş. Ayıp mı olmuş? Ölüm var işin bir tarafında. Bunun ayıpla izah edilebilecek bir durumu yok. Ölüm var bir tarafta. Ve işin ortasında ölüm durduğu yerde insanlar hala ayıptan bahsedebiliyorsa son derece aşağılık bir tavırla, bu her şeyden öte ayıbın kendisinin orada gerçekleştiğini gösterir. Yani şiddetin ihtimalinin bile konuşulmaması gerektiğini söyleyen bir sağlık bakanı var ortada. Sayın Bakan, eliniz armut mu topluyor sizin? Sizin eliniz armut mu topluyor? 5 kelime sadece bu cümle. Sonunda bir de soru işareti var. Biz ne zaman buna dur denileceğini biliyoruz, bekliyoruz. İçinizde bu beklenti içinde olan var mı? Bence olmayın. Eğer böyle beklentiniz varsa vazgeçin. Bakın, toplumun bütün katmanlarına yerleşmiş şiddetin bir gerekçesi var çünkü. İnsanlar bugün ulaşabildikleri herkesi kendi yaşamlarına uymayan her noktada yargılayabileceklerini düşünüyorlar. Bu cümlenin daha ötesi yok. Ulaşabildiği anda yargılamaya maruz kalabilirsin. Hiç sorun yok. Her görevde olabilirsin. Hiçbir önemi yok bunun. Sağlıkçılar çok daha önde. Çünkü diğer insanlar, bizler, sıradan insanlar, bizler kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evlere büzüştük. Dışarı çıkmama imkanı olanlar, yani parasını kazanmak için dışarıda olması gerekmeyenler evlerine kapandı. Ama o insanların öyle bir şansı yok. O insanların işi bu çünkü. Yani insan yaşatmak üzere yemin ettikleri için, Hipokrat yemini ortada durduğu için o insanlar orada çalışmak zorundalar. Ve onlara saldıran aşağılık güruh, adını doğru koyalım, it sürüsü, adını doğru koyalım. O insanlar o aradaki kapı açılsa sadece parça parça olana kadar saldıracaklar. Aksini düşünen var mı? Yani şöyle mi düşünüyorsunuz mesela? O kapı açılsa dışarıdan girecek grubun önünde 20 kişilik bir set var ve onlar diyorlar ki arkadaşlar tamam çok sinirlendiniz ama hadi evimize gidelim. Böyle mi olacak? Alakası yok. Ne buldularsa. Dışarıdan getirdikleri sandalye, masa, bilgisayar klavyesi, her şeyle dalacaklar o insanlara. Ellerinde ne olduğunu bile bilmiyoruz. Gerçekten. Daha bundan 3-4 gün önce bu toplum sanatçı olarak tanıdığı bir insanın bir ihtiyara, bir yaşlı insana uyguladığı şiddeti tartıştı. Ve onun üzerinden şiddetin meşrulaştırılamayacağını falan konuştu. Ama hep aynı insanlar konuşuyor. Hep aynı insanlar, bizler söylüyoruz. Ya şiddetin savunulacak bir yönü yok diye. Hiç kimse kıvırmasın. Bu toplumun içinde hem de hatırı sayılır bir bölüm şiddeti gayet de meşru görüyor. Gayet meşru görüyor. Kadın döverken sorunu yok. Yani sokakta karısını, sevgilisini, kızını, kardeşini, annesini tokatlarken onun için bir dert yok. Çünkü babasından da öyle gördüğü için şiddet kanıksanmış bir şey. Sıkıntı değil. Bu ülkede otobüs şoförleri sadece mesela bir bira içti diye ya da daha fazlası toplu taşıma kullanan bir insanı sadece kadın olduğu için önce bisikletini atmakla tehdit edip sonra otobüsün dışına fırlatmaya çalışıyor. Bir otobüs şoförü. Çünkü kendini de hak görüyor. Kimse kıvırmasın. Biz şunu tartışmıyoruz. Hani bir toplum güllük gülistanlık her şey yürürken içinde şiddet yükseliyor da biz de oturmuş onu konuşuyor falan değiliz. Kimse kendini kandırmasın. Bu şiddet damarlarında var bu toplumun. Ama şimdi lümpen iktidarında, altını çizerek söyleyelim, lümpen iktidarında artık daha da beyazlaşmış, kanıksanmış, aklanıp insanların önüne konulmuş durumda. Çünkü karşılıksız kalıyor. Bunun ötesi yok ki. Biz görüyoruz. Mesela bir insana saldıranlar, eğer o insan bugünün iktidarının yanında bir insan değilse, hele hele sevmediği insanlardan biri ise bir süre sorguda kalıp ondan sonra bırakılıyor. Bu o kadar kanıksanmış bir şey ki insanlar görüyor bunu. Gencecik kızlara tecavüz eden, ölümlerine yol açan aşağılık yaratıklar sadece birileriyle yakın diye, birileri onları savundu diye bırakılıyor. Aksini iddia edebilecek var mı? Hayır, öyle olmadı diyebilecek var mı içinizde? Hangi partiden, hangi görüşten, hangi ideolojiden olduğunuzdan bağımsız soruyorum bunu. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınız neredeyse, burada da olabilir, burada da. Başka yerde de bilemem ama elinizi oraya koyun. Gerçekten bunu düşünebiliyor musunuz siz? Hayır canım, bu olmaz. Yani herkese bu ülkede yasalar eşit uygulanıyor diyebilir misiniz? Hepimiz çok iyi biliyor ki uygulanmıyor. Bu ülkede hamile bir kadına tekme atan, yere yatırıp üstünde tepinen bir çakal, sosyal medya baskısıyla içeri alınıyor, sorgusu yapıldıktan sonra bırakılıyor. Ama biriyle ilgili eğer bugünün iktidarı hoşlanmıyorsa ya da bize dayatılan lümpen iktidarının içinde milliyetçi muhafazakar tırnak içinde bu değerlere bağlı biri değilse, ki bu değerlerin dışına çıkartılabilmemiz an meselesi, insanlar bakmıyor. Yaşadığı şiddeti görmezden geliyor. Barbaros Şansalı bu ülkede insanların çoğu sevmeyebilir, çoğu sevebilir. Bu değil tartışacağımız konu. Bu ülkenin resmi hava yollarının uçağından inerken, üstelik o apronda kimse olmaması gerekirken şiddete maruz kaldı, linç edilmeye çalışıldı. Ne oldu? Bu ülkede insanların çok büyük bir bölümü sesini çıkardı mı bunu? Çıkarmadı. Neden? Çünkü onlar sevmiyordu Barbaros Şansalı. Önemi yoktu ki. Dün yayında konuştuk sabah. Can Dündar'ın malına müsaade uygulanıyor. Resmen bunun lamı cimi yok kardeşim, yapılan budur. Kendisinin ve ailesinin malına müsaade uygulanıyor. Osmanlı'da olduğu gibi. Toplumda kaç kişi konuşuyor bunu Allah'ını severseniz? Kaç kişiden duydunuz bunu? Köşe yazıları mı gördünüz mesela bununla ilgili? Van'da iki insan helikopterden atıldıkları kesindir, yaralanma buna bağlı denilerek hastanede epikriz raporu tutuluyor. Ya hala bugün üçüncü gün bir tane haber yok. Duyabiliyor musunuz siz? Ondan sonra biz bir kare görüntü ve ardından gelen kısacık bir videoyla sağlık çalışanlarına yapılanı, şiddeti kınıyoruz. Ya bu ikiyüzlülük bile değil. İkiyüzlülük bile değil. İkiyüzlülük çok daha önemli bir şey. Bu ikiyüzlülük bile değil. Çok daha paspal, pespaya bir şeyden bahsediyoruz biz. İnsanlar kendilerine yakın olanların uğradıkları gadri konuşuyorlar sadece. Onun dışında bir şey yok. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede adaleti uygulamak konusunda sıkıntı var. Bu ülkede Ankara Cumhuriyet Başsavcısı nikahını kıydıktan sonra saraya gidiyor. Ya bu yapılamaz kardeşim. Çok sevebilirsin. Bak şu bile olabilir. Senin abindir o. Annendir, babandır sarayda oturan insan. Yapamazsın. Bak bu kadar net söylüyorum, yapamazsın. Çünkü senin üzerindeki cübbe her türlü aidiyetini dışarıda bırakmanı gerektirir. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki iktidarın yandaşlarının söylediği sözlerle çok iyi biliyoruz ki biz. Bu ülkede birilerine hukuk farklı uygulanıyor. Bu ülkede mesela FETÖ borsalarının kurulduğunu bu iktidarın temsilcileri açıkladı. Daha çok yeni, bir ay önce iktidarın göbek deliğindeki insanlar, kara kutularından bir tanesi Mehmet Metiner, televizyon ekranında dedi ki adalete kaç kişinin alındığını, kaç FETÖ'cünün bugün dahil edildiğini biliyoruz. İçişleri Bakanı ayağa kalktı. Bağırdı, çağırdı, hakaret etti. Sonra aralarında uzlaştılar. Ama ondan sonra ortaya çıktı ki Malazgirt'in yıl dönümünde, üstelik toplumun cebinden yaptırılan bir sarayın açılış töreninde Ahlat Kaymakamı o toplantıyı yaptıktan 4 gün sonra gözaltına alındı. Gerekçe FETÖ'cülük. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandı herkes. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bu ülkede bir organize suç örgütünün lideri, kendini mafya zanneden biri, dedi ki bu ülkede yaşayanların bir kısmı için kanlarınızda duş alacağız. Duymadım diyen var mı içinizde? Efendim? Duymadım diyen var mı arkadaşlar? Hayır, böyle bir şey olmadı diyebilen. Ne oldu? Hakkında bir şey yapıldı mı? Basit eleştiri sayıldı bu. Kanınızda duş alacağız sözü basit eleştiri sayıldı. Oysa bu ülkede İzmir'de bir parkta oturan iki ihtiyar sadece bugün Türkiye'yi yöneten insandan hoşlanmadıklarını konuştukları için gözaltına alındılar geçen sene. Neden? Neden? Soruyorum size. Bu ülkede 90 yaşını geçmiş, Türkiye'de medyanın içinde yüz akı olarak çalışmış bir insan İlhan Selçuk bir sabaha karşı gözaltına alındı. Yıllar geçtikten sonra denildi ki bunu yapan FETÖ'cülerdi. Oysa o günün iktidarı bugünün iktidarıydı ve bir insan evladı çıkıp dedi ki, demedi ki ya kardeşim yapamazsın. 90 yaşını geçmiş bir adam, çağırsan gelmeyecek mi? Sabaha karşı 5'te niye alırsın bu insanı? Ama biz bunları gördük. Bunlar yokmuş gibi davrandık. Gazeteci arkadaşlarım tahliyelerinin ardından içerideki meslektaşları, sevgili Müyesser abla, Müyesser Yıldız'la ilgili yazı yazıyorlar. Murat Ağrel yazı yazıyor mesela. Oysa daha bundan 15 gün önce aynı zulme kendisi uğruyordu. Sadece bazı insanlar şiddeti insanlara gösterip bizler anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşim bak, bunun yönü yöntemi olmaz. Bu yarın seni de bulur. Çünkü bu güçlülükten kaynaklanan bir şiddet arzusu. Haklılıkla alakası yok bu işin. Haklılık şiddeti beraberinde zaten getiremez eğer öyle olsa. Ama burada bir güç zannının eşliğinde yaşanıyor bütün bunlar. Bütün bu olanlar. Çünkü toplumun büyük bölümü biliyor ki cezasız kalacak. Hiçbir şey olmayacak. Ne zaman ki bugünün iktidarının rahatsız olduğu bir olay olacak. Yalan da olabilir. Örnek, Kabataş'ta bir kadını bebek arabasıyla gezen bir kadını, bir grup üstü çıplak adamın yere düşürüp, bebek arabasını da yere düşürüp, üstüne işediği, tekmelediği, şiddete maruz bıraktığı bugün Türkiye'yi yöneten kişi tarafından hepimize söylendi ve denildi ki görüntüleri de var. Nerede o görüntüler? 7 sene oldu. 7 sene. Biz görmedik öyle bir şey. Çünkü şiddet o kadar kanıksandı ki toplumda, herkes korkusundan, ya bana ses çıkartmasın kardeşim, bana, yani bana bulaşmadığı sürece görmezden gelirsem yırtarım diye düşünüyor herkes. Çok mu sıkıştın? At FETÖ'ye topu. Bak spor medyası bile yapıyor. Spor medyası bile. Seni işten attıranlar FETÖ'cü. Kim onlar? Bunlar. Ama bu insanlar asla yan yana gelmiyorlar. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki geçmişte aynı kabı hem yemek yemek için hem de yemek sonrası ihtiyaçları için birlikte kullanmışlardı. Hala kullanıyorlar. Yarın da kullanabilirler. Bununla bir sıkıntı yok. Bu ülkenin Adalet Bakanı birileri dürtmeden çıkıp açıklama yapmıyor bu konuyla ilgili. Çünkü kendisi de şiddet mağduru. Dün sabah size anlattım işte. Ya anlattığı bir şey var, yaşanan bir olay var ortada. Adamın açıklamasını Türkiye'de iktidar medyasının amiral gemisi kullanmıyor. O da şiddet değil mi? Şiddet. Haklı olduğunu biliyor Adalet Bakanı. Ama içinden, sözlerin içinden çıkıyor. Çünkü o da biliyor ki 21 yaşında bir genç kızın önce onun kendini asması, ardından onu şiddet sonucu ölüme zorladığı düşünülen insanın annesinin tırnak içindeki intiharının bağlantıları araştırıldığında büyük bir fuhuş şebekesi çıkıyor ortaya. Ve bunu yapan insana destek vermeye çalıştığı zaman deniyor ki bir dakika, farklı fotoğraflar var hocam, sokakta çekilmiş. Bu ülkenin Adalet Bakanı kendi bile şiddet mağduru. Bu da şiddet. Bakın iki gündür bütün dünya bir belgeler silsilesi konuşuyor tekrar. Yani daha önce sızıntı şeklinde hani WikiLeaks diye çıkmıştı ya ortaya. Biz dünyanın bir yerinde kara para aklayanların aslında siyasal bağlantılarının ne kadar güçlü olduğunu belgelerden görmüştük. Şimdi bunların yeni yayınlananlarıyla gördük ki aslında bu iş hala devam ediyor takır takır. Bunun içinde bir tip var. Türkiye'nin büyük hırsızlarından bir tanesi. Hepimiz biliyoruz bu ülkeyi yönetenler de söyledi. Ama aynı insanlar muteber insan olarak ona hediyeler verdiler. Vergi rekortmeni hediyesi verdi. Numan Kurtulmuş'un beraber fotoğrafı var Rıza Zarrab'la. Reddedebilecek durumu var mı insanların? Her yayının ikinci yayının sonunda dalga geçtiğimiz kendini gazete zanneden Takvim'in genel yayın yönetmeni ve onun en yakın yardakçısının televizyon programı var. Arkalarında Türk bayrağıyla aklama programı hatırlamıyor musunuz? Cari açığını Türkiye'nin ben kapatıyorum dediği program. 57 milyon lira vergi ödedim ben dediği program. Hatırlamıyor musunuz? Bizim buna maruz kalmamız da şiddet değil mi? Çünkü şimdi o belgelerin içinde insanlar diyor ki, FinCEN belgelerinin içinde insanlar diyor ki bir dakika. Burada aklanan kara para siyasal ilişkilerin içinden geçiyor. Türkiye'nin haber kanallarından bir tanesi haberi hiç görmüyor. CNN Türk, bak isminin içindeki CNN, dünyada habercilik dediğin zaman bilinen 3-5 logodan bir tanesi. Bunlar da kullanıyor aynı logoyu. Parasını ödemiş kullanır. 2,5 dakika, 2 dakika 47 saniye yanlış ölçmeliysem habercilik alışkanlığı, kusura bakmayın. 2 dakika 47 saniye haber yapıyorsun. İçinde bir tane Reza Zarrab ismi geçmiyor. Rüşvet geçmiyor. Türk siyasetçi lafı geçmiyor. Belge boru gibi anlatıyor. 800 milyon dolar para dağıtmış olması gerekiyor. Şoförü anlatıyor çünkü. Diyor ki 1 milyar 600 milyon dolar rüşvet aldı bu adam. %8 ile çalıştı bu herif. Ben biliyorum kardeşim, parayı ben taşıdım diyor adam. Ve bunun yarısını Türkiye'de siyasetçilere dağıttı. Bu da şiddet değil mi? Biz bunun sonucunu görmüyoruz. Reza Zarrab'la ilgili konuşmak yasak Türkiye'de. Niye? Eski eş hanımefendi çocuğum üzülüyor diyor. Haklısınız hanımefendi, bu ülkenin çocukları çok üzülüyor ya. Onlardan bu parayı çalan alçak bulunamadığı için hepimiz çok üzülüyoruz. Ben bu ülkenin bir çocuğuyum. Çok üzülüyor. Ama öbür taraftan siyasal bağlantıları nedeniyle bu işin bir yere gitmeyeceğini herkes biliyor Türkiye'de. Herkes çok iyi biliyor ki bir şey olmayacak. Yani konuşulacak. Mesela bugün aynı kanalın Hani fikri takip gazeteciliğin sonuçta önemli unsurlarından biridir. Ben bugün açtım baktım aynı haber hala yayınlanıyor CNN Türk'te. Aynı utanmazlıkla. Hiçbir şey yokmuş gibi yayınlanıyor. Ve deniyor ki buna Ankara'nın tepkisi merak ediliyor. Etme ben sana söyleyeyim. Bunların tamamı uydurma diyecek Ömer Çelik. Bak yaz bir yere. Bunların tamamı uydurma diyecek. Yalan bunlar diyecek. Gerçeklikle uzak yakın alakası yok diyecek. Hatta toplumun hafızasızlığına güvendiği için diyecek ki daha önce bunların yalan olduğu belgelendi zaten. Yaz bunu bir yere ya. Yarın ölmez sağ kalırsak konuşuruz bak. Bu da şiddet değil mi? Biz gerçeğin peşinde koşmak konusunda zorlanıyoruz kardeşim. Çünkü toplum şiddetini bile ayırmış durumda. Benden olan olmayan şiddeti yaşanıyor şu anda. Eğer iktidara yakınsan senin canını sıkacak biri yüksek bir nefes alsa, derin bir nefes alıp üstüne üflese hayatı kayabilir. Ama öbür türlü mesela işte Barbaros Şansal'ın uğradığı bir uçağın merdivenlerinde aprona inerken yani koruma altındayken o şiddetin asıl yaşandığı o şirketin koruması altındayken linç girişimine maruz kalabilirsin. İnsanlar bakmaz. Hiç önemli değil. Çünkü toplum bu kadar ayrıştırılmış durumda. Bu kadar fazla ayrıştırılmış durumda. Ve biz baktığımız zaman şiddeti ayıklayarak görüyoruz. Kim? Nasıl bir şey yapılıyor mesela? Yani ortaya çıkan şeylere bakıyorsun. Evet ya. Geçen sene Ankara'da, bir yıl önce, Ankara'da 26 yaşında bir doktor öldürüldü. Öldüren bir doktordu. 26 yaşında bir doktor, Kaan Erol. Üstelik 22 saatlik nöbetinin ardından doktor odasında dinlenirken öldürüldü. Hatırlıyor musunuz? Öldüren de Yavuz Sümter. 75 bıçak darbesi çıktı üzerinden. Bakın 75 bıçak darbesi. Bugün annesi Nilay ve babası Metin Erol bugün duruşması görülecek. Özür dilerim yarın duruşması yapılacak ayın 23'ünde. Ve bu duruşma öncesinde insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Niye biliyor musunuz? Toplum unutmasın diye. 75 bıçak darbesiyle öldürülmüş 26 yaşında pırıl pırıl bir hekimden bahsediyoruz. Korkuları ne biliyor musunuz annesinin babasının? Sadece şundan korkuyorlar. Ya adam arada avukatının hastalık raporu var. Kendisinin sağlıksızlık raporu var falan. Mahkemeler uzamış. O kadar uzun süre ki özür dilerim Ankara'da dedim. Çok özür dilerim Gökçenar Rumuzlu izleyici. İstanbul'da oluyorlar. Bu duruşmada da verilecek ceza gerçekten bu olayın karşılığı olmayabilir diye korkuyorlar. Ya bir hukuk devletinde insanların böyle bir korkusu olabilir mi? Kara Kaplı'nın herkes için söylediği aynı olmak zorunda değil mi? Temelde bu olmak zorunda değil mi zaten bizim yaşadığımız? İnsanların bunları düşünmemesi gerekiyor. Ama düşünüyorsunuz, mecbursunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki başka bağlantıları varsa olay çok daha basit bir cezayla kapatılabilir. Yani o cinayeti işleyen Yavuz Sümter çok fazla değil ya bundan 20 sene sonra çıkıp ortada gezebilir mesela. Olabilir. İnsanlar bunu bekliyorlar. Bu korkuyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar ya. Ya bir anne baba yaşadıkları o büyük tarifsiz dünyanın en büyük acısının üzerine bir de böyle bir şeyle uğraşmak zorundalar. Neden? Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki yayının başında size sorduğum sorunun cevabı hayır. Yani hiçbirimiz sağlıkçıların uğradığı şiddetin aslında bize uzak olduğu müddetçe nasıl tartışılabilir bir şey olduğu üzerinde çok fazla düşünmüyoruz. O anlık bir olay yaşanıyor. Tıpkı Türkiye'de ortalama her gün bir kadının erkek şiddeti sonucunda ölümü gibi. Bunu da düşünmüyoruz ki o da kanıksandı. Yıllık ortalamamız 300 bizim. 300 kadın. Ne kadar basit değil mi? 300. Yani dün 68 kişi koronadan öldü mesela. Onların kabaca 5 katı. 5 günlük sayı ya boş ver. 300 kişi ortalama. 300 anne. 300 kadın. Anne baba, anne, abla, teyze olmasına gerek yok. 300 birey toplumdan kopartıldı. Şiddet. Kim uyguluyor şiddeti? Erkek. Ama biz burada şiddeti uygulayan erkekleri tanıyoruz. Ölenler de tanıyor. Herkes. Maktullerin tamamı katillerini biliyor. Hatta çoğu zaman devlete de başvurmuş oluyor. Bu beni öldürecek, yardım edin diye. Ne oluyor peki sonra? İşte burada Nilay ve Metin Erol çifti nasıl 26 yaşında çocuklarının ardından ağlıyorlarsa birileri de o insanlar için ağlıyor. Öldürülüyorlar çünkü. Çünkü kaçınılmaz olan son gerçekleşiyor. Çünkü devlet onları koruyacağına hala burada aile ilişkisi diye bir kavramı yüceltmeye çalışıyor. Ya kocandır, döver de severdi. Öyle değil işte. Öldürdüğü zaman o insanın hakkını savunma şansı kalmıyor bir de. Toplum zaten onun hakkını savunmuyor bir sonraki cinayete kadar. Bir sonrakinde isim tekrar konuşulmaya başlanıyor ama o kadar. Sadece o kadar. Eğer bir sonrası olmazsa, keşke olmasa da unutulsa gitse, ben de tek başıma çırpınsam burada desem ki ya unutuldu gitti geçmişte şu insanlar şöyle zulme uğramıştı. Buna bile razıyım. Ama değil, yenisi geleceği için eskileri siliniyor ki hafızada yer açılsın. Çünkü hafızamız çok kısa metrajlı bizim. Türkiye öyle tuhaf bir ülke ki aslında pek çok şeye muktedir olmasına rağmen unutmayı tercih ediyor. Çünkü unutmak mutluluğun yöntemlerinden bir tanesi. Unutursan üzerinde çok fazla durmana gerek olmuyor. Namdar Rahmi Karatay diye bir insan var. Adını duymuşsunuzdur muhtemelen. Hatta bazılarınız şu anda diyorsunuz ki ya duydum da kimdi bu adam? Bakın bu adam 1800'lerin sonunda doğmuş. 1950'lerinde başında ölmüş bir insan. Bir felsefeci. Felsefeci mi? Filozof. Evet, hem de o dönemde. O kadar ağır bir dönemde yaşamış ki hem Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönemlerine tanıklık etmiş hem Türkiye'de çok partili iktidara geçiş sancılarını yaşamış ve bu dönemde Türkiye'nin iyi heccavlarından biri olmuş. Hicvedenlerinden, hiciv yazanlarından bir tanesi. Ama gerektiği aslında sahip olması gereken değeri almamış bir insan. Sorbon'da felsefe okumuş. Bak o dönemden bahsediyorum. Sonra dönmüş Konya'da liselerde felsefe öğretmenliği yapmış. Gerçekten. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde hocalık yapmış. Böyle bir adam. Yazdığı kitaplar var. Namdar Rahmi genelde böyle tanınır. O hicivlerin içinde bugün yayının başlığında duyduğunuz ve sadece o kadarını yayının başlığında gördüğünüz şeyi de kendi şiirinin içinde bir dörtlüğün sonunda kullanmış. Diyor ki, şaşkın kaptana düşer dümeni bozuk gemi, tezekten terazinin boktan olur dirhemi. Kusura bakmayın ama başka türlü açıklanmaz. Şu anda yaşadığımız şey tam da bir tezekten terazi durumudur. Biz dirhemleri ayıklamaya çalışıyoruz. O terazi yıkılıp gitmediği sürece, o teraziden vazgeçmediğimiz sürece, 50'lerin başında bunu söyleyen Namdar gibi unutulup gidecek her şey. Ama ondan sonra birileri hatırlayacak, yeni bir şiddet olayıyla konuşacağız biz. Nereye kadar? İşte yenisine kadar. Bir akşam bir fotoğraf göreceksiniz, arkasından bir video izleyeceksiniz. Çok kısa. 30-35 saniyelik. Diyeceksiniz ki yazık ya. Vallahi yazık şu insanlara. Çok da çile çekiyorlar ama kimsenin de salladığı yok vallahi hekimleri, eczacıları, hasta bakıcıları, hemşireleri, ambulans şoförlerini, sağlıkçıları. Hiç kimse de sallamıyor. Yemek hazır mı bu arada? Ha, hazır. Ya ne yaptın? Yarın ne pişireceğiz? Ne yapalım? Pazara gidelim mi gitmeyelim mi? Günlük ailelerin içinde unutulacak gidilecek. Ama herkesin anlaması gereken şey şu. Orada şiddete uğrayan sensin. Niye biliyor musun? O insanların kapısına yine gideceksin. O iç sürüsünün içinden olmayı istemiyorsan eğer, kendine yediremiyorsan, o ameliyathanenin önünde saldırmaya hazır şekilde bekleyen çakallardan olmayacaksın o zaman. Sesini çıkartacaksın. Çıkartmazsan, Rıfat Ilgaz Usta'nın söylediğine geliyor işte. Ya ezilenden yanasın ya ezenden. Bu işin az şekerlisi, çok şekerlisi yok, olmayacak. Tarafını tercih et kardeşim. Buradaki şiddete layık mısın? Değil misin? Değilsen karşısına geçmek zorundasın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Benim için en değerlisi bu. Gerçekten. Çünkü bizim hayatta bakışlarımız farklı. Yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunların hepsi farklı ama bizi rahatsız etmiyor. Çünkü biliyoruz ki demokrasi dediğimiz şey birlikte yaşama kültürü aynı zamanda. Zor. Gerçekten çok zor. Ama becerebildiğiniz zaman son derece iyi gidecek bir hayattan bahsediyoruz. Çünkü herkesin hakkının eşit şekilde korunduğu bir yaşam çıkacak o zaman karşınıza. Yapabilmek, isteyebilmek de alakalı. İsteğinin arkasında durabilmek de alakalı ve bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Eğer derseniz ki evet farkındayım bu yayını ben de destekleyeyim. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol tuşu benim için çok önemli. Parasız pulsuz bir şekilde bir tek mail adresiyle abone olun lütfen. Bir de yanında zil işareti var. O da yayınlar başlamadan önce haber almanız için. Katıl düğmesi var, yeni bir düğme. Nasıl kullanacağını YouTube sayfamda açıkladım ama isterseniz, tamamen siz isterseniz bu yayına küçük katkılar iletmek için. İstemezseniz canınız sağ olsun. Zaten zorunlu değil. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.